Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu, Andrew Mangó.
Ayrım 8.
Manastır'daki okulda Atatürk edebi Osmanlıcayı kullanmakta ustalaştı. Bu ahenkli ve yapmacıklı üslup anlamı açıklamak yerine eş anlamlı Arapça soyut sözcüklerin ses uyumu içinde birbiri ardına sıralanıp duygusal bir tonlama yaratmayı öne çıkarıyordu. Bu yapay dili kolaylıkla yazıp kullanabilecek düzeye gelmesi, halkın karşısında yaptığı konuşmalarda kendisine yararlı olmuştu. Ne yazık ki bu konuşmaların orijinal biçimini kullanılan dile çevrilmedikçe Türk okurların anlayabilmesi artık olanaksızdır. Edebiyatla politika iç içeydi. Herhalde Atatürk yazıları Abdülhamit döneminde yasaklanan özgürlük şairi Namık Kemal'in vatan şiirlerini Ömer Naci ile tartışmıştı. Liberal milliyetçi konuşmaların heyecanı İstanbul'daki Harbiye Mektebi'ne girdiği zaman da sürecekti. Ama onun için askerlik mesleği öncelik taşıyordu. Ömer Naci ise yalnızca bir esin kaynağı olmamış, kaçınılması gereken bir örnekle oluşturmuştu. Naci Jön Türklere katılıp yurt dışına kaçtı. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin çalışmalarına katıldı ve 1908'de 2. Meşrutiyetinin ilanından sonra politik yaşamını sürdürmek için geri döndü. İtilaf devletlerine karşı karışıklık çıkartmak için gönderildiği İran'da 1915'te tifüse yakalanıp öldü. Osmanlı Devleti'nin sonuna yaklaşmasını hızlandıran romantik macera perestlerden biriydi ve Atatürk bu kişilere hem karakter yapısı hem de politik görüş bakımından karşıydı. Atatürk iki sınıf arkadaşıyla uzun sürecek bir dostluk kurdu. Bir yaş büyük olan Ali Fethi Okyar, Manastır yakınındaki Pirlepe veya Prilep kentinin zengin ailelerinden birinin oğluydu. Ve Fransızca bildiğinden Fransızların politik görüşlerini Atatürk'e tanıttığı varsayılmıştır. Bu tanıtım herhalde Fransız devrimi gibi tehlikeli bir konunun tartışılmasıyla sınırlı kalmıştı. Gerçi okulda Fransızca öğretiliyordu ama Atatürk bu dili iyi öğrenemediğini kısa zamanda fark etti. Matematik hala en iyi dersiydi. Yine de Fransızcayı Avrupa uygarlığının anahtarı olarak gördüğünden Selanik'te geçirdiği yaz tatili boyunca Fransız Hristiyan frerlerin yani kardeşlerin açtığı dil kursuna devam etti. Zamanla bu dili rahatça okuyabilecek kadar öğrendi ve yazışmalarında da kullanmaya başladı. Fransızca yazdığı mektuplarda bazı hatalar var ama kelime bilgisinin çok geniş olduğu da görülüyor. Yaşamının sonuna kadar konuşurken arada sırada Fransızca sözcükler kullanırdı. Ve déjà, yani daha önce sözcüğünü özellikle severdi. Daha da önemlisi kültür, toplum ve yönetim açısından Fransız modelinin daima aklında bulunmasıydı. Bu konuda da yalnız sayılmazdı. Osmanlı yönetici sınıfı üzerinde Fransa'nın etkisi oldukça fazlaydı. Yine de Atatürk çağdaşları arasında Fransız deneyiminden en tutarlı bir köktencilikle yararlanan kişi oldu. Kendisinden bir yaş küçük olan arkadaşı Kazım Özalp ise o tarihte Selanik'in bir beldesi olan, daha sonraları eski Yugoslav Makedonya'sında Tito Veles adıyla bilinen Köprülü'den geliyordu. Sadık bir dost olan Kazım, Türk ordusunda general rütbesine kadar yükselmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nin başkanlığına getirilmişti. Kazım Özalp şöyle anımsıyor. Kendi sınıfında sevilen ve tanınan Mustafa Kemal, bizim sınıfımızca da sevilen bir kişiliğe sahipti. Sınıflarımız farklı olduğundan beraber çalışmıyor, ancak tatil günleri birkaç arkadaşla gezmeye çıkıyorduk. Genellikle Kavaklar Altı ve Hanlar Önü kahvehanelerine giderdik. Bütün genç arkadaşlar gibi sohbet eder, bazen bir lokumuna yani beş para tabla oynardık. Mustafa Kemal'in kaybetmekten memnun kalmadığı kolaylıkla anlaşılırdı. Koşmak, atlamak gibi oyunlardan da fazla hoşlanmazdı. Etrafına bakınarak dolaşmaktan çok hızlı yürümeyi tercih ederdi. Dipnot: Atatürk'ten Anılar 1. Manastır Askeri Lisesi'nde Mustafa Kemal'den iki sınıf yukarıda devrimci subaylar arasında en önemli rakibi olacak olan biri vardı. Enver adındaki bu genç 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ni yenilgiye sürükleyecekti. Ailesi Tuna Nehri'nin ağzı yakınındaki Osmanlı Kalesi Kili'den, şimdi Ukrayna Besarabya'sındaki Kili'ye gelmeydi. 1881 Kasım'ında İstanbul'da doğmuştu ve Mustafa Kemal'den birkaç ay küçüktü. Ne var ki Atatürk sivil okulda bir yıl kaybetmişti. Ama anlaşılan Enver kendi yaş grubundan bir yıl büyüklerle birlikte askeri okula başlamış ve bir nafıya görevlisi olan babasının tayin edildiği Manastır'daki askeri rüşteye devam etmişti. Sonuç olarak Enver, Mustafa Kemal'den iki yıl önce askeri eğitimini tamamlayıp 1902 Kasım'ında İstanbul'daki Erkan-ı Harbiye yani Kurmay Mektebi'nden mezun oldu. Dipnot: Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa 1. 77-95. Mustafa Kemal ile Enver'in ortak dostları vardı ama farklı bulunuyorlardı. Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadisi'nin 2. sınıfındayken Yunanistan'ın Girit'te Enosis yani adanın Yunanistan'la birleşmesi uğrunda savaşan isyancılara yardım etmek için silahlı birlikler göndermesi üzerine Osmanlılarla Yunanistan arasında kısa bir savaş çıktı. Osmanlı hükümeti buna karşılık 19 Nisan 1897 tarihinde savaş ilan etti. Bir ay içinde Yunan ordusu yenilgiye uğradı. Tesalya tekrar Osmanlıların eline geçti ve Atina yolu açıldı. Ama büyük güçler araya girip ateşkes ilan edilmesini sağladılar. Savaş tazminatı ve sınırda yapılacak küçük bir düzeltme karşılığında Osmanlı hükümeti Yunanistan ile barış yapmayı kabul etti. Girit özerk bir ada olarak Osmanlılarda kaldı ve Yunan prensi Yorgios büyük güçler tarafından adanın komiserliğine atandı. Böylece adanın yavaş yavaş Yunan krallığının içine doğru çekilmesinin yolu açılmış oldu. Tıpkı Yunan Bağımsızlık Savaşı'nda ve 1877'de Sırbistan ile yapılan savaşta olduğu gibi büyük güçler Osmanlıların zaferlerin meyvesini toplamasına izin vermediler. Savaş ilan edilmesi Osmanlı Müslümanları arasında vatanseverlik duygularının patlamasına neden oldu. Manastır gibi karargahlardan yola çıkan askerleri coşkulu kalabalıklar uğurladı ve aralarına gönüllüler de katıldı. Mustafa Kemal de aynı heyecana kapılmıştı ama gönüllüler arasına katılmak için Selanik'e gittiği ve ancak annesi tarafından durdurulduğu konusundaki öyküler sonradan uydurulmuştur. Dipnot Atay, Çankaya 21. Arkadaşı Ali Fuat Cebesoy'un sözleri daha gerçekçidir. Mustafa Kemal gönüllü olarak gitmek isteyenlerin başındaydı. Türlü sebepler bu isteğine engel oldu, savaş çok kısa sürmüştü. Dipnot, sınıf arkadaşım Atatürk, 11. Mustafa Kemal askerlik mesleğine kendisini öylesine adamıştı ki, çok güçlü vatanseverlik duyguları bile okuldan kaçmasına neden olamazdı. Yine de Osmanlıların ateşkes imzalamaya zorlandıklarını işitince gözyaşlarını tutamayan Manastır'daki genç subayın duygularını herhalde paylaşmıştı. Dipnot, adı geçen eser 12. Osmanlılar kazanınca büyük güçlerin araya girdikleri ama kaybettiği zaman yardımcı olmadıklarından çıkarılacak ders dikkatinden kaçmamıştı. Her şeye karşın komutan Ethem Paşa tarafından kısa sürede kazanılan zafer, Sultan Abdülhamit'in itibarını arttırdı ve topraklarını 10 yıl daha korumasına yardımcı oldu. 1898 Kasım'ında Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadisi'nden sınıf ikincisi olarak mezun oldu. Dipnot, adı geçen eser 9. İstanbul'daki Harbiye Mektebi'nde zorlu ders yılları bekliyordu ama Manastır'daki dostları onu başarılı ve sevilen bir öğrenci olarak daha geniş bir çevreye tanıtabileceklerdi. 18 Mart 1899 günü Mustafa Kemal 18 yaşında İstanbul'daki Harbiye Mektebi'ne ya da kısaca Harbiye'ye girdi. Dipnot, adı geçen eser 13. Günümüzde müze olarak kullanılan okul binaları boğaza bakan bir tepede, kentin 19. yüzyılda gelişen bir semtinde bulunuyordu. Aşağıdaki sahilde dolma bahçe ve tahttan indirilen Sultan 5. Murat'ın yaşadığı Çırağan sarayları görülüyordu. Güney yönünde Avrupalıların yerleştiği Pera yani Beyoğlu, semtinin bitiminde başkentteki garnizonun bir kısmının bulunduğu Taşkışla vardı. Kuzey tarafında ise boğazdan başlayarak tepeye kadar yükselen duvarın ardında Sultan II. Abdülhamit'in yaşadığı ve ülkeyi yönettiği Yıldız Sarayı yer alıyordu. Arada kalan yeni yerleşim merkezlerinden Teşvikiye'yi batılılaşmış Türkler tercih ederken Pangaltı ve Osman Bey Ermenilerin seçimi olmuştu. İstanbul o tarihte açık alanları ve keyifli manzaraları olan bir şehirdi ve hiç kuşkusuz Harbiye'deki subay adayları imparatorluğun görkemli başkentinin tam ortasında bulunduklarını düşünüyorlardı. Konumun güzelliğiyle Osmanlı gücünün çökmekte olduğu gerçeği arasındaki tezat ve gerek yerli gerekse yabancı Hristiyanların üstüne gitgide artan baskılar konuyu daha da dokunaklı bir hale getiriyordu. Subay adaylarına sert davranılıyordu. Yatakhanelerde uyuyorlar, ara sıra çavuşlar tarafından tokatlanıyorlar, koyun eti, pilav ve kuru fasulyeden oluşan yalın bir menüyle besleniyorlardı. Yıllar sonra Cumhurbaşkanı olduğunda Atatürk hala en sevdiği yemeğin kuru fasulye olduğunu söyleyecekti. Gerçi güç sahibi olan herkes tarafından hırpalandıkları halde subay adaylarına efendi diye hitap ediliyordu ve kendileri de birer beyefendi olduklarına inanıyorlardı. İçinde yaşadıkları ortam çok demokratikti ve aralarında yalnızca imparatorluk prenslerine, zadegana ayrıcalık tanınıyordu. Ama Avrupa ülkelerindeki uygulamalardan farklı olarak prensler etkin komutanlıklara geçemeyeceklerdi. Öğrenciler sıkı bir denetim altındaydı. Ders kitapları dışında kitap ve gazete okunması yasaktı. Her gün 5 vakit namaz kılınması ve Ramazan'da oruç tutulması kesinlikle uygulanıyordu. Alkol yasaktı ama Beyoğlu'nun Galata Limanı'nın barları, kahveleri, lokantaları çok yakındı. Ve yalnızca çok dindar ve iradeli olanlar bunların çekiciliğine karşı koyabiliyor ya da Hristiyan mahallelerinin arka sokaklarında çokça bulunan genel evleri ziyaret etmiyorlardı. Müslüman beyefendilerin Beyoğlu ile Galata konusundaki fikirleri çelişkiliydi. Bir yandan bu bölgelerin sunduğu eğlencelerin çekiciliğine kapılıyorlar, öte yandan buraları uyanık olmayanlar için tuzak olarak görüyorlardı. Müslüman erkeklerin Beyoğlu'nun karanlık batakhaneleri nedeniyle yıkılan evlilikleri ve bozulan meslek yaşamları pek çok Türk romancının sevdiği bir konuydu. Arkadaşlarının çoğu gibi Mustafa Kemal de başkentin sunduğu eğlencelere kayıtsız kalmıyordu. Daha önceleri Selanik'teki kahvelere de gitmişti ve ne kendisi ne de arkadaşları İslam'ın koyduğu alkol yasağına aldırış ediyordu. Diğer Akdeniz ülkelerinde olduğu gibi içkinin ve zamparalığın delikanlılığın bir parçası olduğuna, zamanı gelince aile tarafından seçilen ya da en azından onaylanan bakire bir kızla evlenileceğine inanılıyordu. Geleneksel Müslüman toplumunda erken yaşta evlenmek alışkanlığı vardı ama yeni öğretilerin sonucunda erkekler için eğitim ve belirli bir mesleğe başlamak önde geliyordu. Mustafa Kemal her ikisini bir arada yürütmeden önce dinsel kaygılardan rahatsız olmadan gençliğinin tadını çıkardı. Annesi çok dindar olduğundan yıllarca dinin emrettiklerinin uygulandığı bir evde yaşamış, sofuluk dilini kullanmayı öğrenmişti. İslamiyet'in resmi sünni ayinlerini yerine getirdiği gibi tatillerinde gittiği Selanik'te Mevlevi dervişlerinin törenlerini izlemiş ve hatta aralarına katılarak hu çekmişti. Dipnot, Çankaya, 31. Ailesi Atatürk'ün annesi Zübeyde'ye yakın olan Hakkı Kılıçoğlu'nun otoritesinden söz eden Fali Rıfkı Atay, bu ayinlerin Atatürk'e dinsel duygulardan çok klasik Türk müziği beğenisi yarattığını söylüyor. Mustafa Kemal'in bir sema gösterisine katılmış olması arkadaşlarını şaşırtmazdı. Mevlevi tarikatı batılaştırılmış kozmopolit çevrelerde çok popülerdi ve dönme toplumu mensupları tarafından yayınlanan Gonca-i Edeb adlı dergide övülmüştü. İlber Ortaylı, Ottoman Modernization and the Sabbataism, Tord Olson ve B. Editörler, Alevi Identity, Swedish Research Institute, İstanbul 1998 101. Ama aynı tatil süresince dans dersleri almış ve vals yapmasını öğrenmişti. Eğer gerçekten dervişlerin törenlerine katıldıysa bile bu deneyimden fazla etkilendiği söylenemez. Mustafa Kemal'in gençliğindeki davranışları dinsel inançları olduğunu kanıtlamadığı gibi olgunluk çağındaki yaklaşımı tam tersini gösteriyor. Türk subaylarının ve beyefendilerinin çoğu İslam'ı kendilerinin ve içinde bulundukları toplum yaşamının genel bir çerçevesi olarak kabul etmişlerdi. Bazıları ise Atatürk ve arkadaşları gibi daha küçük yaşlarda serbest düşünceyi seçmişlerdi. Din başkalarının yaşamının bir gerçeği, bazen de uygunsuz bir gerçeği olarak görülüyordu. Diğer Akdeniz ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de tahsilli kişiler arasında din, kadınlara özgü bir konu olarak kabul ediliyor ve dine düşkünlük gösteren erkeklerin samimiyetinden kuşku duyuluyordu. Subay adaylarının çoğu kendilerine aşılanmak istenen fikirlere karşı çıkmışlardı. Onların tek siyasal amacı içine doğdukları yönetici Müslüman topluluğu savunmaktı ve bu konuda son derece dürüsttüler. Atatürk'ün kuşağına mensup olanların kişisel tutkuları vardı. Bazıları kendi ya da ailelerinin çıkarlarının peşinde koştular. İdeallerine ulaşamadılar, hatta içinde yaşadıkları topluluğun düşmanlarıyla bile anlaştılar. Ama hiçbiri ülkesine hizmet etmek ülküsünü sorgulamadı. Yanlış yola sapanlar oldu ama kimsede alaycı bir kötümserlik yoktu. Harbiye'ye girmesinden 2 ay sonra Mustafa Kemal kendi sınıfından sorumlu olarak çavuş rütbesine yükseltildi. Rütbe işaretlerinin üzerinde yabancı dil olarak Fransızca bildiğini gösteren bir kurdele taşıyordu. Okulun ilk sınıfındaki 750 öğrenci arasında bu farklılık önemliydi. Dipnot, Cebesoy, sınıf arkadaşım Atatürk 14. Yine de Mustafa Kemal'in ayakları üzerine durmayı öğrenmesi bir yılını aldı. 1922 yılında yapılan yaşam öyküsüyle ilgili röportajda, "Birinci sınıfta saf gençlik hayallerine tutuldum, dersleri ihmal ettim. Senenin nasıl geçtiğini hiç farkında olmadım. Ancak dersler kesilince kitaplara sarıldım." demişti. Dipnot, ASD 3.41. Zamanla gençlik düşleri yerini çalışmalara, tümüyle odaklanmaya bıraktı. Ama ödemesi gereken bir bedel vardı. Yıllar sonra Cumhurbaşkanlığı Sekreteri Hasan Rıza Soyak içkiyi azaltması için onu zorlayınca Atatürk şöyle yanıtlayacaktı. Fakat ne yapayım ki içmeye mecburum. Kafam çok ama beni mustarip edecek kadar çok ve hızlı çalışıyor. Vakit vakit onu uyuşturup biraz dinlenmek ihtiyacını duyuyorum. Harbiye ve Erkan-ı Harbiye mekteplerindeyken sabahları beni ekseriye koğuş arkadaşlarım uyandırırdı. Çünkü akşam zihnim herhangi bir meseleye takılırdı. Onu düşüne düşüne kafam şişer, uykum kaçardı. Bütün gece yatağın içine dönüp dururdum. Ancak sabaha karşı yorgun, bitkin bir halde uyuyakalırdım. Ve tabii kalk borusunu duymazdım. Şimdi de öyle. İçmediğim zamanlar uyuyamıyorum. Istırap içinde bunalıyorum. Dipnot: Atatürk'ten Hatıralar. Cilt 1, sayfa 19. Çok çalışmak ve çok düşünmek Mustafa Kemal'in Harbiye'deki ikinci yılında başladı. Çok içmek ise daha sonraları gelişti. İçki eğlendiriciydi, okul duvarlarının dışındaki sohbetlere keyif katıyordu. Manastırdan okul arkadaşları ve Selanik'ten hemşehrileri ona ilk günden bir dost grubu oluşturmuşlardı. Bunların arasında Ali Fethi Okyer, Kazım Özalp ve kendinden bir yaş küçük, uzak akrabası Nuri Jonker vardı. Mustafa Kemal'in yeni edindiği dostlar arasında bulunan uzun boylu yakışıklı subay adayı Ali Fuat Cebesoy, Osmanlı ordusunun en üst kademelerine erişmesini sağlayacaktı. Ali Fuat'ın büyük babası ünlü Müşir yani Mareşal Mehmet Ali Paşa, 1877-78 Rus Savaşı'nda Tuna ordusu komutanı iken şehit düşmüştü. Babası İsmail Fazıl Paşa ise İstanbul'daki Genelkurmay'da görevliydi. Mustafa Kemal ile ilk karşılaştığı zaman Ali Fuat ailesindeki tüm erkeklerin subay olduklarını söyleyerek övünmüştü. Dipnot: Cebesoy, sınıf arkadaşım Atatürk, 14. Ailesi siyasetle ilgilenebilecek ve resmi politik görüşlere karşı çıkabilecek kadar tanınmıştı. Sultan Abdülhamit özellikle mevki sahibi olan muhalifleri arasındaki potansiyel düşmanlarının gönlünü almayı, yatıştırmayı ve parmağında oynatmayı yeğlerdi. Bağımsız görüşlerinden dolayı İsmail Fazıl Paşa'nın terfi etmesi geciktirilmiş ve Rusya ile aradaki Kafkasya sınırında bulunan 4. Ordu'nun kurmay başkanı olarak Erzincan'a gönderilmek gibi tedirgin edici bir göreve getirilmişti. Ama karısı yetkililerden izin almadan Paris'e kısa bir gezi yapıp buradaki politik sürgünlere katılmak tehdidinde bulununca İsmail Fazıl'ın rütbesi derhal albaylıktan generalliğe yükseltilmiş ve İstanbul'daki genelkurmaya çağrılmıştı. Yani Ali Fuat ayrıcalıklı bir aileden geliyordu. Eğitimine katı kurallı askeri okula değil, o tarihte Anadolu yakasında Avrupalıların villalarının bulunduğu, limanın üzerinden eski İstanbul'a bakan Moda semtindeki Salesiyan tarikatının Saint Joseph Fransız Lisesi'nde başlamıştı. Ailesi önce Salacak, sonra da Kuzguncuk'ta bir yalıda yaşayacak ve kısa süre sonra Mustafa Kemal de üst rütbeli subayların devlet işlerini tartıştığı Boğaz kıyısındaki evlere davet edilecekti. Ali Fuat'ın anlattığına göre birlikte zengin İstanbulluların yazlık evlerinin bulunduğu büyük adaya gittiklerinde daha önceden bira içme zevkine edinmiş olan Harbiye'nin 3. ve son sınıfında bulunan Mustafa Kemal ilk kez rakının tadına bakmıştı. Bir şişe bira içtikten sonra rakıdan ilk yudumu alınca Ali Fuat'a dönüp "Ne iyi içkiymiş bu, insanın şair de olası geliyor" demişti. Dipnot: Adı geçen eser 32, Çankaya 31. Aslında rakı Türk düşünürlerine esin kaynağı olmanın yanı sıra karaciğerlerini harap etmesiyle de ün kazanmıştır.
Ayrım sonu.